Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında ısrarla Erdoğan'ın ve onun koalisyondaki ortağı Devlet Bahçeli'nin ısrarla geleceği, siyasetteki geleceği görmediğinden, gençlerle kuramadıkları ilişkiden bahsettik ve bunu bilinçli olarak yapmalarının ne getirip ne götürdüğünün örneklerle artık doğrulanıp insanların önüne konulabilecek durumda olduğunu göstermeye çalıştım. O yayın şu anda Ünsal'ın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerde ne var? Bir, bugün Türk basınının amiral gemisi, amiral batalı çok oldu, gemi de kalmadı gerçi zaten. Ayran da dökülmüştü biliyorsunuz, ayranımız döküldü. Aşağıdan 3 noktaya dokunun yalnız unutmadan, Patreon, Periskop izleyicileri özür diliyorum. Onlar oraya dokunsun, ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım hemen. Buradan çağırayım insanları, bütün dostları, gelin konuşuyoruz diyelim. Onlar da gelsinler hep beraber ve oturalım. Ne yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı bir konuşalım, tartışalım istiyorum. Bugün Hürriyet gazetesinde gazetenin başyazarı Osman Müftüoğlu Bodrum bölgesinde denetlemeler yapmış. Gülmeyin vallahi, bak yemin ediyorum, denetlemeler yapmış. Niye diyorsunuz haklı olarak? Bence de ama denetlemeyle bu iş bitmiyor, bir ikincisi ve daha saçması. Ya senin işin mi kardeşim bu? Bayağı zabıta gibi ciddi ciddi bölgeden bildiriyorum falan diye yazmış. Osman Hoca hep yaptığı gibi öküzlük, ben de çok özür diliyorum. Hiç dikkat etmemiştim. Osman Hoca uzun tatillerden hoşlanmazmış. Kısa gidermiş. Hafta sonu da Bodrum'daymış. Denetlemiş oraları. İnsanlar genelde büyük beachlerde maske takıyorlarmış. İyiymiş. Ama başka yerlerde bir takım sıkıntılar varmış. Yani herhalde bundan sonra denetim sırasında sopayla dalacaktır diye düşünüyorum. Eline sağlam bir sopa alıp odun. Öyle diye düşünüyorum. Bana çok tuhaf geldi. Ama bayağı ciddi denetleme yaptım diyor. Bundan sonra da başka tatil bölgelerinde denk gelebilirsiniz. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Yani hocayı biliyorsunuz. Cilt son derece gergin, darbuka derisi. Hani böyle buradan işte kolajen bastır, öbür taraftan lift up yaptır, alttan gıdıyı çek, buradan ense kökünde düğümle falan. Surat bayağı şöyle. Hocayı biliyorsunuz. Fizik falan maşallah yerinde. Dert üstü, murad üstü, teflon bir insandır kendisi zaten, kendi de söylüyor. Ertuğrul Özköke teflonluğu öğreten insandır. Hafta sonu, bak ne güzel sormuş hemen bir izleyici, hafta sonu yasak yok muydu? Artık düşünün, yasağın olmadığı bölümde nasıl çözdülerse. Demek ki oluyormuş yani. Yani sanırım oluyor mu acaba ya? Herhalde oluyor, ne bileyim işte yani. Olduğunu düşünüyorum en azından ben, ama kendisi böyle anlatmış bize. Bir denetim var. İki, bugün Karar Gazetesi'nde Abdullah Gül Taha Akyol'a konuşmuş. Taha Akyol'un sorularını yanıtlamış. Bir ekonomist olarak. Dikkat! Bir ekonomist olarak. Kim? Abdullah Bey. Abdullah Gül. Sayın Abdullah Gül. Bir ekonomist olarak soruları yanıtlamış ve demiş ki, geriye gidiş var. Gerçekten mi? İnanmıyorum. Harbiden inanmıyorum. Bir de konuşmasının arasında ısrarla vurgu yaptığı bir yer var. Biz diyor ilk 5 sene sağlanan büyük olumlu dönemi belli bir yere kadar tükettik. Şimdi diyor onlar da, o kazanımlar da kaybediliyor. Yani özetle söylemeye çalıştığı şey şu. İlk 5 yıl iyiydi. İlk 5 dakika ben de alkışladım. İlk 3 gün ben de destekledim. Değil mi? Öyle işte yani. Kendisi bunu anlatmış Taha Akyol'a uzun uzun. Biraz böyle sen beni sev ben seni sarayım röportajı olmuş. Çok şık. Gerçekten nefis yani. Hakikaten nefis. Kimse kimseyi üzmüyor. Ben böyle röportajların hastasıyım ya. Vallahi. Yani kimse kimseyi üzmüyor. Başlıyor, bitiyor. Ne güzel yani, bittikten sonra muhtemelen diyorlar ki ya o dille ya çok iyi röportaj, vallahi iyi röportaj yaptık ha. Ha? Yani bana iyi geldi be. Ha? Evet. İlk 5 yıl diyor ya. İlk 5 yıl iyiydi diyor. Bugün onları kurtarıyoruz. Şu anda diyor bir ekonomist olarak gördüğüm geri gidiş var diyor. Parlamenter demokrasiye mutlaka geçilmeli, güçler ayrılığına dayalı diyor. Bakın aynı şeyi burada o kadar çok insana aynı soruyu sormak zorunda kaldık ki fark ediyor musunuz? Abdullah Gül'e şimdi soracağım soru, Melih Gökçe'ye sorduğum soru. Melih Gökçe'ye sorduğum soru, Ahmet Davutoğlu'na sorduğum soru, Ali Babacan'a sorduğum soru. Hiç mi değişmez ya? Değişmesine müsaade etmiyorsunuz ki. Ya kardeşim bunlar olurken neredeydiniz siz ya? Neredeydiniz? Cuma sabah konuştuk ya. Bülent Arınç tarzı siyaset ya, şahane. Siz Kızılay kolu başkanı mıydınız o zaman? Hakikaten ne yapıyordunuz? Kütüphanecilik kolu başkanı mıydınız siz? Cumhurbaşkanıydınız bu ülkede. İlk 5 yıl. 3 Kasım 2002 Abdullah Gül ne zaman Cumhurbaşkanlığını verdi? 26 Ağustos 2002. Tamam o zaman. Bak ben çıktım diyor, görüyor musun? Bülent Arınç ne diyordu? Benim katıldığım hiçbir MGK'da FETÖ konuşulmadı. Demiştim ya size o gün. Haksız mı? Değil. Doğru söylüyor. 2004 MGK'sı bunun konuşulduğu MGK. Sonra 2016 yılından itibaren. Tesadüfe bakın ki Bülent Arınç da 2004 MGK'sında meclis başkanı, katılmıyor MGK'ya. 2016'da da millet meclisi üyesi değil, yine katılmıyor. Arada, işte o arada çağırsalar ya kesin giderdim ben. Kesin. Ya bizi hepimizi aptal mı zannediyorsunuz siz? Gerçekten bu kadar salak olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Oradan bakıldığında böyle mi görünüyor gerçekten? İnanılır gibi değil ya. Yani bir siyasal İslamcının bir şeyin bokunu çıkartmak konusundaki bu acayip iradesinin hastasıyım ben ya. Hastasıyım. Israrla hani mecliste bağıran eğer HSK FETÖ'ye teslim edildiyse bunun suçlusu CHP'dir diye utanmadan söyleyen grup başkan vekili var ya. O işte. Hiçbir farkı yok ki. Adamın getirdiği yer burası. Şimdi Abdullah Gül'ün. Ben alakası yok. İlk 5 yıl çok iyiydi. Tesadüfe bak, ben ilk 5 yıl şey yani alsan al yani inanılır gibi değil ya. Ben de tam o dönem Cumhurbaşkanı olmayayım mı sana? Evet işte. Yoksa yani ben 2007 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı olmasam, partinin içinde olsam sen ya beni biliyorsun. Bak klasik kahve muhabbeti. Gelip düğümlendiği yer burasıdır. Yoksa beni biliyorsun. Yani bilebiliyorsun. Ben durur muyum? Hayatta. Ama Cumhurbaşkanıyım işte. Ben hakikaten bunu anlayamıyorum gerçekten. Tanımama rağmen anlayamıyorum. Ben hala bir parça utanma bekliyorum insanlardan. Çünkü aptal olmadığımızı düşüneceğini düşünüyorum en azından. Ya siz bunların bu tartışmaların tamamında Cumhurbaşkanıydınız. Çok özür diliyorum. Gezi yaşandığı zaman Cumhurbaşkanı kimdi? Kimdi ya? Vallahi ben çok merak ediyorum. Julio Iglesias mıydı bizim Cumhurbaşkanımız? O dönem bu iş getirildiğinde, kız erkek aynı evde yaşamak dönemine getirildiğinde, insanlara küfredildiğinde, Kadıköy vapurunda kucak kucağa oturuyorlar denildiğinde siz ne iş yapıyordunuz? Çok özür dilerim. İlk 5 iyi. 5 iyiydi ya. O 5 iyiydi bak. He? Ha yoksa beni biliyorsun. Hayatta yani. Vurdum tekmeyi kapıya. Dağılın lan dedim. Bir uyandım ondan sonra ter içinde. Nasıl şey yapmışım, bunu almışım. Niye? Bak bunun karşısında tahakkül varken konuşuyor. Niye? Çok iyi biliyor ki tahakkül sormayacak ki benim demin sorduğum soruyu. Çok affedersiniz, siz kütüphane kolu başkanı mıydınız o gün diye. Bunlar olurken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Julio Iglesias mıydı demeyecek. Sorun o da onun rahatlığıyla söylüyor işte. Ama hakikaten her seferinde çıta daha da yukarı çıkıyor. Bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğü gerçekten ölçülebilecek bir şey değil ya. Değil kardeşim, yani çok acayip bir şey bu. Abdülkadir Selvi yazı yazıyor. Yazısının içinde Özlem Zengin'e hesapta böyle espriler şakalarla katılıyor. Diyor ki size yalnız katılmıyorum. Kadının adı vardı. Kadın kelimesinin adı vardı. Başörtüsü yasaklarında vardı. Okuyamayan, bu da böyle Ahmet Hakan tarzı dandik yazarlık var ya, aynı cümleyi 85 kere tekrarlayarak yaparsın. Bunları anlatıyorsun. E şimdi geldiğin yer aynı işte. Diyor ki mesela Abdullah Gül. Yani aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Çünkü hani açıp tekrar üzerinde konuşmayı gerçekten zul addederim. Biz diyor ilk 5 yıl darbelere hazırlıklıydık diyor. Doğrudan yatırımlar aldık diyor. Şimdi doğrudan yatırım gelmiyor. Çünkü diyor demokrasi geriledi. Ya hocam çok özür diliyorum ya. Abdullah Bey, hakikaten tanışıklığımıza binaen soruyorum. Çok özür dilerim. Siz kaç yılına kadar cumhurbaşkanıydınız? Unutmuş olanlar olabilir de. Yani olur ya, insan hafızası. Akıldan çıkıyor. 2014 yılına kadar bu ülkede cumhurbaşkanıydınız siz. Daha 6 yıl önceye kadar ya. Bu yaşananlarda gerçekten bir payınız yok mu sizin? Yani ben hakikaten anlamıyorum bunu ya. Rahat rahat söylüyorsunuz. Tak yıl nasıl sormayacak ki? Ha, bir yerde de şey demiş. Asıl onu bak, mesela ben Erdoğan'ı tanıyorsam buna kafa zıplayacaktır. Büyük ağır. Vizyon yok artık demiş. Vizyon yok. Vizyon bitti demiş. Bayağı bildiğin ha. Ses veriyor bunlar demiş ya. Daş kafa bunlar demiş. Ben bilemem. Abdullah Bey demiş yani. Aranızda halledin. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu, ya bugünkü yazısını okuyun. Neden biliyor musunuz? Bazen şöyle şeyler oluyor. Yaptıklarının anlatılması gereken çok iyi insanlar oluyor. Ama o insanların asaletlerinden, övünmeyi sevmemelerinden, kimse onları, yaptıkları işleri bilmiyor, tanımıyor. Hakikaten. Ama tanınmaları lazım. O insanların görülmeleri lazım. Birilerinin onları göstermeleri lazım. Özellikle bizim mesleğimiz gibi, hani insanların birbirinden haz etmediği, kuyusunu kazdığı, arkasından bok attığı bir meslekte çok zor. Bugün Barış Terkoğlu o kadar güzel bir yazı yazmış ve Timur Soykan'ı öyle güzel anlatmış ki. Timur Soykan'ı hatırlıyor musunuz? Burada kitabını, Badeci Şeyh'in Sır Odası'nı, o dava tutanaklarından çok böyle hani şık bir şekilde anlatan Timur Soykan'ı. Ama Timur Soykan'ın asıl bugüne kadar neler yaptığını anlatmış Barış Terkoğlu. Lütfen okuyun ya, lütfen. En azından bu kadar borcunuz var çünkü. Okuyun, tanıyın. Ne yapmış? Satılmamak nedir? Arkadaşını satmamak nedir? Nasıl durmak gerekir gazeteciysen eğer? Hani bana o kadar çok zaman zaman sorular geliyor ki burada. İşte biz bilmem ne kanalında çalışıyorum ben abi. Evet, ayıp mı ediyorum? Ya kardeşim, ayıp ediyorum ne demek ya? Öyle saçmalık olur mu? Kaldık ki bunu sana söyleyebilecek haddim olabilir mi benim? Ama bak, çalıştığın yerden bağımsız olarak sen gerçekten meslek ahlakı için, insanlık onuru için neler yapabilirsin? Ne olur bugün Barış Terkoğlu'nun yazısını oku. Oku. Timur Soykan kim? Ne yapmış? Nasıl yaşıyor? Görmek lazım. Bir kez daha söylüyorum. Benim camiam, bulunduğum camia çok gevşek bir camiadır çünkü. İnsanların genelde düşmana ihtiyacı yoktur. Dost zannettiğinin altından böyle çok boktan tipler çıkar genelde. Ama anlatılması gerekir. Bazı insanları anlatamazsınız. O anlatmaz çünkü kendini. Göstermez. Daha geride kalır. Ama çok sessiz sedasız inanılmaz işler yapar. İnanılmaz işler yapar. Bugün Barış Terkoğlu'yla çok güzel anlatmış Timur Soykan'ı. Ne yaptığını, bugün nasıl oluştuğunu, nelerden, nelerle uğraştığını, karşılığında nasıl bir bedel ödediğini. Hepsini tıkır tıkır anlatmış. Lütfen okuyun. Olur mu? Cumhuriyet'in bugünkü manşetiyle başlayalım hadi. İki eski hukukçudan, bir siyasi aynı zamanda, Yekta Dingör Özden ve Hüsamettin Cindoruk'tan Cumhuriyet Gazetesi'ne verilen cezalar için yorum gelmiş. Geçmişte de sonuç vermedi demiş Hüsamettin Cindoruk. Sert, gereksiz ve yararsız diye konuşmuş Yekta Dingör Özden de. Bu arada Mahmut Lıcalı'nın bir haberi var. O parayı erittiler haberi. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanarak faize yatırılan para azaldı. Parayı hatırladık mı? 339 milyon. Hatırladık mı? 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardım parası hak sahiplerine ödenmeden erimeye başladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, dikkat, Ziraat Bankası'nda nemalandırılarak hazine kurumlar hesabına aktarıldı dediği yardım parası miktarı Ocak 2019 itibariyle 338 milyon 971 liraya ulaştı demişti. 339 yuvarlamıştık. CHP'li Murat Emir, bir hekimdir, hekim milletvekilidir Murat Emir, bir soru önergesi vermiş. Çalışma, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. Demiş ki, para şu anda ne kadar? 338 milyon 933 bin lira. Nasıl yani? Lan paranın üzerinden para gitmiş bir de. Niye faize yatırıyorsun? Hani sen faize inanmıyordun. Hacı ne oldu ya? Faize ne zaman inandın? Ortağın faizle çalışıyor diye mi? Sallasana sen, dağıtsana insanlara parayı. Onların değil mi para? Öyle demedin mi? Bir 10 lira ateşlesene be. Ha? Gül yüzdüm, bir 10 lira sıksana. Şimdi bu çocuklara da, bu insanlara da topladın parayı. Niye vermiyorsun paralarını? Rezalet ya, rezalet. Kentsel değil, rantsal. Naci Görür'ün sözlerini duydunuz muhtemelen. Naci Hoca sosyal medya üzerinden de bir sıkıntısını aktardı. Dedi ki, deprem olunca televizyonlar benim telefona çöküyor. Diyorum ki ya çocuklar, bekleyin bir, en azından bir 10 dakika bir göreyim olayı. Hocam ya sen anlatırsın deyip gazlıyorlar. Ben dedi artık bağlanmayacağım. Ama Naci Hoca sosyal medya üzerinden açıklamalar yapıyor ve diyor ki en az 7.3'lük deprem, İstanbul depremi yaklaşıyor. Hazırlıklı olsun herkes diyor. En az 7.3. Ama Naci Hoca'nın söylediği anlaşılmıyor. Çünkü Naci Hoca'nın böyle kasları yok. Turuncu falan giymiyor. Televizyon ekranına çıkıp şapkasıyla onu anlatacağım ama önce bir ben bu vücuda emek verdim falan diye böyle tuhaf tuhaf şeyler kasmıyor. O yüzden de insanlar çok dinlemiyor Naci Hoca'yı. Ama Naci Hoca diyor ki 2000'lerin başındaki gibi hareket etseydik bugün deprem korkusu çekmeyecektik. Hiçbir şey yapmadınız diye konuşmuş. Ve ısrarla vurguladığı bir şey var. Diyor ki, Kanal İstanbul'u yapmayın. Lütfen yapmayın. Bu cinayettir. Gerçekten hepimiz altında kalırız. İstanbul'da büyük depremi tetikler bu. Tabi bunu kime anlatıyorsun? Çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Bugün Şehirvan Kıraç'ın bir haberi var. İpsos Türkiye üst yöneticisi Sidar Gedik'le konuşmuş. Halkın %96'sı, bak %96'sı kişisel ekonomilerinde, pardon, ülke ekonomisi için, %86'sı kişisel ekonomileri için tehlike görüyormuş. Hanelerin %60'ında giren paranın, eve giren paranın azaldığını tespit etmişler. %60. Şimdi bu %60'ın içinde %50'sin. Ha, şahsım. Murat, bu ceket güzel durmuyor. Göbek mi çıksın? Falan hani böyle %50'sini korkuttun. Kalanı? Ya sen bu seçime girmeden kaybettin. Ve inan bana, ilk yayında anlattığım gibi sen de ortağın da hiç kimse bir şey yapmadan kendin yaptın. Vallahi. Hiç kimse bir şey yapmadan. Sen kendin yaptın. Rezalet. Ya insanların gelirleri azalma. Artık açık açık söylüyorlar. Önceden söyleyemiyorlardı. Bak Sabah gazetesine. Dert üstü, murad üstü. Çok iyi. Faizler indi. Konut satışı 14 kat arttı. Buyur. 14 kat arttı. Aç kalınca da balkonun demirini kemirirler artık. Ya güzel olur çünkü. Balkonun demirinden girersin. Pandeminin etkisiyle düşen konut satışları kamu bankalarının faiz indirimiyle uçuşa geçti. Uçuşa. Yükseldi bile diye bak. Uçuyor diyor. 93.704 konut satılmış Haziran ayında. Vallahi bravo, yani ben ayakta alkışlıyorum. Tebrikler. Bravo. Baroların korkusu siyasi rantı kaybetmek. İlk yayında anlattım ya size. İsa Tatlıcan'ın yalanı, ya yazısı, özür dilerim. AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Cahit Özkan. Hatırladık. Hani Fenerbahçe Ordu'nun önünde bağırıyordu. İçeride bu subaylar, verin onları adalete. O çok inanır demokrasiye. Türkiye'deki baro düzeninin dünyada benzeri yok. Bazı barolar ekonomik ve siyasi rantı kaybetmekten korkuyor demiş. Bakın bu yerden göğe kadar yalan bu cümle. Hani benzeri yok diyor ya. Tam tersine dünyada baro örgütlenmeleri böyle. Ya yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor. Düz, dümdüz yalan söylüyor. Niye? Abdullah Gül niye Taha Akyol'a konuşuyorsa bu arkadaş da o yüzden İsa Tatlıcan'a konuşuyor. Bu kadar basit. Çünkü istemediği hiçbir şey sorulmayacak. Hiç. At tut. Dünyada örneği yok ya. Yani düşün. Düşün. Benzin en ucuz bizde, buna rağmen yalan söylüyor. Yoksa beni biliyorsun yani. Yani. Vurdum kapıyı, bir dallım içeri benzin istasyonuna. Çıkın lan dedim. Çıkın, doldur dedim depoyu. 3 lira litresi. Şurada dedim kuyruğa kimsenin hepsine 3 liradan vereceksin lan. Nasıl ağlıyor benzin istasyonundakiler. Abi biz ettik seni. Tamam lan dedim, zırlamayın dedim. Doldurun arabaları. Oo. Bir kalktım kanter içinde. Öf, donuma kadar ıslanmışım. Nasıl şey yaptıysam artık. Sözcü. Kadının adı yok. Haberi lütfen dikkatli izleyin. AK Parti'den önce kadın yoktu diyorlar. Aslında tam tersi. Çevre Bakanımız var bizim, Murat Kurum, biliyorsunuz. Çevre Bakanı Kocaeli'de kent sorunları ile ilgili bir toplantı düzenliyor. Toplantıya devlet yetkilileri, herkes katılıyor. Bir kişi çağrılmıyor. Kimdir buyurun? Belediye Başkanı. İzmit Belediye Başkanı. Şimdi diyorsunuz ki hadi lan artık o çüş. Maalesef olay böyle yaşanıyor. Çağırmıyor. Çağırmıyor onu. İzmit Belediye Başkanı'nın ne işi var ya? Aşk olsun. Hani kadının adı yoktu? İzmit Belediye Başkanı kadın bu arada. Vallahi. Bir tek o yok ya. Herkes, ama herkes çağrılıyor. Fatma Kaplan Hürriyet çağrılmıyor. Bizden değil ki o. Hatırlayın. Hatırlayın bakın. Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğünden, baş danışmanlığından, Sanayi Bakanlığı'na zıplayan Mustafa Varank ne demişti Hatay'da? Medeniyetlilerin beşiği Hatay'da üstelik. Ne demişti? Eskişehir'in her şeyini seviyoruz. Yerel yönetimi hariç. Bir bakan bunu söyleyen ya. Gülüyor, espri yapıyor aslında. Ama yani ayıp ya. Bu. Rezalet bu ya. Gerçekten rezalet ya. Sonra atıp tutuyor. Abdülkadir Selvi yazsana yarın bunu. Valla. Şunu ya Allah aşkına yazsana şunu. Hadi. Bugün Ahmet Hakan çok anlarmış gibi yeter ya bu Z kuşağı falan diye yazmış. Bütün Z kuşakları birbirine benzemiyormuş. İstanbul'daki Z kuşağı çocukla Yozgat'taki bir miymiş? Ya çok küçümsüyorsunuz çok. Öyle büyük bir tokat yiyeceksiniz ki. Gerçi senin için fark etmez. Sen 30 saniyede dönersin. Hop comolokko direkt çıkarsın devrimci demokrat olarak. Ne diyordu? Ne diyordu? Büyük insan, kıymetli varlık Ahmet Davutoğlu. Aslında devrimci olabilirim. Mağcı olmam yalnız. Evet. Bence de. Anladık yani. Devrimi anladım. Mağcusu mu kaldı? Çok olmamış ama neyse. CHP'li vekil İlhan Kesici ekonomiyi böyle özetledi. Kendisi bir plancıdır aynı zamanda. Devlet Planlama Teşkilatı'nın, DPT'nin önemli isimlerinden biridir. Kara kış geliyor, otomobil tırın altında kalabilir diye konuşmuş. Hakikaten öyle. Özellikle Merkez Bankası rezervleri üzerinden bakıldığı zaman şu anda elimizde para yok. Ya bunu yaratanlar, bu insanlar. Bugün iktidarda olan insanlar. Hani Abdullah Gül diyor ya, ilk 5 yıl iyiydi. Sonra ya tam müdahale edeceğim. Ha, yoksa beni biliyorsun. Yani. Dediler abi cumhurbaşkanı olur musun? Oğlum dedim ya, işim ya benim dedim. Abin o nasıl ağlıyorlar. Abi işte sen cumhurbaşkanı olmazsan sistemi değiştireceğiz biz. Yani inan sıtkımı sıyrıldı ya. Hayır sen oturacaksan 7 sene daha tamam böyle kalsın. Ama bak sen oturmayacaksan biz değiştireceğiz bunu ya. Yani yeter ya, nalet gelsin ya. Hiç de niyetim yok o zaman. Cumhurbaşkanlığı falan. Yani benim derdim başka. Ben parti içi düzenlemelerle daha çok demokrasiye nasıl gidebiliriz? Bunlarla falan uğraşayım istiyorum. Ya ağla zırla En son dedim ki yeter dedim ya. Tamam dedim ya. Tamam dedim ya. Tamam git oluyorum dedim. Tamam ya. Bak bu kardeşim o günleri birebir yaşayan birkaç gazeteciden biri. Hem de Abdullah Gül'ün çok yakınında. Bunu kendisine de sorabilirsiniz, yakınındaki insanlara da. Bu hikaye var ya, olduğu gibi yalan. Ben şey yapacaktım yani, ilk 5 sene yediler kaymağını, sonra gitti yani. Gitti yani, kesinlikle gitti ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadın doğasına uygun mesleklerle ilgili söylediğini mi yazıyorsunuz? Size bir şey söyleyeceğim ama lütfen dürüst cevap verin. Kılıçdaroğlu'nun o röportajda söylediklerinin tamamını okudunuz mu? Söylediğinden o anlamı çıkartmak çok zor, biliyor musunuz? Çok zor. Söylediği o değil. Abi neden kimse Babacan'la Davutoğlu'nu 17 Aralık'ta neden sessiz kaldınız diye sormuyor. Arkadaşım, güzel kardeşim, beni insandan saymıyor musun? Çok affedersin, uzmanımı kafama taktım, bağırıyorum 3 senedir ya. Bak Murat Temur. Mehmet Ali Şahin 2009 seçimleri öncesi açıkça bizden olmayan belediyeler Ankara'dan proje geçiremez demişti. Gitmeyin oraya kadar Murat Bey. Tayyip Erdoğan söylemedi mi geçen sene İstanbul'da o büyük tokadı yediklerinde partisi darmadağın olduğunda? Velev ki oldular. Orada onları rahat tutmayacağız. Değil mi? Murat bak güzel durmuyor. Bu ceket güzel. Göbek mi çıksın? Hasan sen anlar mısın? Kendi aralarında böyle anlamsız, saçma sapan, tuhaf bir muhabbet devam ediyor. Neyse vardır bir bildikleri ya. Dün sabah resmi gazetede yayınlanan bir yönetmelikle 400'den fazla ürünün gümrük vergisi artırıldı. 400'den fazla. Bunun üzerine Muharrem İnce de sosyal medyadan bir tweet paylaştı ve dedi ki Hamzaların, Ebu Bekirlerin ilave maaşları için iktidara para lazım. Bunlar normal dedi. Sen misin bunu diyen, buna bir yürüyenler oldu. Aklınız hayaliniz durur. Mehmet Muş, AKP Grup Başkan Vekili. Sen aslında biliyorsun da onlar ekonomik olarak falan. Ya geç hocam geç. Bak soru şu. Hiç dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı ikinci maaşını bir banka yönetim kurulundan alıyor mu? Alıyor değil mi? Kamuoyu aydınlatma platformunda verilen bilgi de var zaten, bu açık bilgi bu. Sorum şu, neden? Neden ya? Niye ona ikinci maaş veriyorsunuz? Bak soru bu. Sen yapabiliyor musun? Adalet Bakanısın. Bakanlık dışında başka bir yerden maaş alıyorsun. Yapabiliyor musun? Niye ona yaptırıyorsun o zaman? Niye ya? Kozmos İletişim Başkanımız neden kendi de eşi de defalarca maaş alıyorlar? Bana tatava yapma. Ekonomiymiş, çok anlar gibi bir de. Bana tatava yapma, bu sorunun cevabını ver. Niye? Bu yayını izleyen AKP'liler, size soruyorum ya. İçinize siniyor mu? Niye alsın kardeşim? İşi var onun. Radyo, televizyon, üst kurulu başkanı. Zaten görevinin karşılığında da bir maaş alıyor. Tamam, ikinci maaşa ne ihtiyaç var? Devam. Bir gün teste sakal at dönemi. Covid-19 salgınında sağlık hizmetleri hani ücretsiz olacaktı. Salgın sürecinde halktan para toplanıktı. Bir 10 lira ateşlesene be. He? Abla, çoğun hayrını gör be. At bir 10 lira. Yurt dışına çıkışta talep edilen Covid-19 testi için yurttaşlardan IBAN numarasına 110 lira yatırmasını istiyor. Niye? Hacı devletim, ben alırım sakalımı. Bak bunun adı argoda buna mano denir. Mano. Bugün baba oğluna yapmaz bu kıya. Bak dikkatli dinle. Herkes anlatmaz bunu. Bunun adı manodur. Mano sistemi nasıl işler? Kahvehanelerde normalde kumar oynatılması yasak olan yerler. Kumar oynanacaksa mekan sahibi kendi payını alır. Mano denir ona. Tamam? Yani oynarsın, 100 liralık yerde iş döner. 100 liranın 10 lirası zaten kumarhanecinindir. O manosunu alır. Sen 110 lira at bana. Lan niye 110 lira? Öyle be. Bir 10 lira ateşlesene be. Abla, çocuğun halini gör be. Abi herkes alıyor sakalını. Af yok. Af yok. Kasa her zaman kazanır. AKP'ye iktidar zırhı. Tele 1 televizyonuna Abdülhamit soruşturması başlatan Rütük'ün ATV hakkında 6 ayda yapılan 90 bin şikayet için. 90 bin ya. Ya şu kadarcık şikayet battı değil mi gözünüze? He? Gözünüze, dizinize dursun. 90 bin tanecik şikayetten mi rahatsız oldunuz? 6 üstü 90 bin. 100 bin bile olmamış. Tüh. Yazıklar olsun. Tek bir işlem bile yapmamış. Niye yapsın ki? Adamın orada oturma gerekçesi o. Niye yapsın ki? 90 bin ya. Ya 90 bin tane şikayet geliyor. Herif duymuyor ya. Sor bak. Bir ağlar sana. Demokrasi anlatır. Vatan, bütünlük, millet. Ağaç, ağaç onu anlatır. Evrensel kıdem hakkı için eylem günü. Bugün Türk İş ve DİSK hükümetin kıdem tazminatını fona devretmek istemesine karşı tüm yurtta eylem yapacak. Aslında başladı eylemlerin bir kısmı. Bir kısmı saat 12 civarında. Farklı iş kollarındaki işçiler bulundukları iş yerlerinde. Bazıları sokakta basın açıklaması şeklinde eylem yapacak. Hepsi beraber diyorlar ki kıdem tazminatına dokunma. Bak sabah konuştuk hani Z kuşağı hikayesi. Bu işçiler var ya. Bunlar bildiğin A kuşağı. A başladığında geldiğin kuşak bu. Bütün siyasetçilerin dolandırdığı grup bu. Hepsinin sağcısının da solcusunun da sürekli olarak öptüğü dolandırdığı grup. Ama sıkıntı şu ki bu sefer insanlarda para yok. Para yok. Ve böyle bakacak olursan kaybedecek hiçbir şeyleri yok. İyi düşün derim. Bana ne ya herhalde boş ver ne yapayım. Millet ağır ağır. Liverpool hikayesi yapmış bile evrensel. Evrensel'in birinci sayfasından spor haberi görmek gerçekten çok şaşırtıcı geldi. Elinize sağlık arkadaşlar. Değişik olmuş. Gazete hakikaten değişik olmuş. Yeni Şafak. Yeni Şafak'ta bugün bir sürü manşet var. Sabah sevgili Bülent de yazmış. Adam resmen patronun parasını kovalıyor. Lan gazeteyi kendi çıkarı için kullanan patron çok gördüm de bu kadarını hiç görmemiştim ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu yararı diye parasını ödemiyor diye manşet atmış. Herkese açık ihaleyle kamu adına iş ve hizmet gören firmalar belediyelerin hukuk oyunları yüzünden zorda. Çöp toplama, çevre temizliği gibi kamu yararına işler yapan firmalara hak edişlerini ödemeyen belediyeler, alacakların icra yoluyla tahsiline de kamu yararına hesap ve personel maaş hesabı gibi aldatmacalarla engel oluyor. Bilin bakalım alacağı olan kimmişti? Evet doğru cevap. Tebrik ediyorum. Dear Albayrak ailesi. Ödemiyorlarmıştı bizim parayı da. Bak paraya ödememe gerekçesi nasıl? Kamu yararına hesap bu. Dolayısıyla alamazsın vatandaş için lazım. Personel maaş hesabı. Personele maaş ödeyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu siz icat ettiniz. Hani söylüyorum ya burada hep. Yarattığınız her şey size karşı kullanılmaya başladı. Farkında mısınız diye. Bak bunların hepsini siz yaptınız. Ve gazete tuhaf bir şekilde diyor ki yasal düzenleme yapılması lazım. Nasıl? Vallahi yasal düzenleme yapılması lazım mecliste. Yani haberiniz olsun. Çok acayip ya. Yani patronunun parasını kovalayan gazete görmedim. Gördüm, çok gördüm. Televizyonda gördüm ama bunu yok ya. Hayat böyle Abdullah Gül röportajı gibi gitse keşke. Ne güzel. Kimse kimseyi üzmüyor. Acayip güzel ya. Çok rahat. Soru soruyorsun. Böyle görüşmeler, karşılıklı konuşmalar falan. Çok güzel. Hiç kimse üzülmüyor ama. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Akşam. İyi, kötü, çirkin. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın 2 günlük YKS maratonu dün sona erdi. Geride hem iyiliğe dair umutları artıran hem de bu kadar rezillik olmaz dedirten görüntüler kaldı. Polis kaskını verdi, sınava yetiştirdi. Görüntüyü izlediniz muhtemelen. Ya helal olsun. Vallahi acayip güzeldi ya. Çocuğa kaskını takıyor. Otur arkama sıkı tutun diyor. Bildiğin o Yunus motosikletle uçuruyor çocuğu. Sınava yetiştiriyor. Sınava. Ya, hakikaten bunun olması lazım işte. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok herkese, yani bu çocuklar adına teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeki sınav merkezine gelen bir genç giriş belgesi olmadığı için içeri alınmayınca kendini yerlere atıp dövünmeye başladı. Kısa süre sonra akrabamdan giriş belgemin çıktısını istemiştim, boş kağıt vermiş diyerek duygu sömürüsü yapan gencin YouTube videosu için rol yaptığı anlaşıldı. Arkadaş ben bilmiyorum. Artık bu kadar manyaklığa ben pes ediyorum ya. Tanınır olmak için yani insan bu kadar rezil olmayı göze alır mı? Alır. Bunlar bu arada ankesör soruşturması yapıyorlar ya. Abi bir ankesör haberi var. Ben anlamadım. Bir dinler misiniz? Ankesörde 0 saniyenin sırrı çözüldü. 0 saniye mi? Ankesörde. Yani konuşulmamış. Evet bak. FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmasında 0 saniyelik görüşmelerin sırrını itirafçı ortaya anlattı. Hafta sonu görüşme var anlamına geliyordu. Sorumluyu uzaktan takip edip adrese gidiyorduk. Arayıp çaldırıyor yani. Bırırın, sen açana kadar kapanıyor. Bu ne demek? Hafta sonu görüşme var. O kadar 1 milyon tane şey yapıyorsunuz, uygulama indiriyorsunuz. Her şeyi bağlıyorsunuz ama bunu çaldır kapatla mı yapıyorsunuz? Ya arkadaş bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum hani Erdoğan diyor bunların akılları gitti diye. Bunların aptallarına çok zulmetmişler ya. Vallahi büyük zulmetmişler. Yani ya şunu insan evladı yer mi ya? Sen çaldır kapat ben anlarım. Şş. Yoksa beni biliyorsun. Konuşurum da yani. Hiç de çekinme. Kapıya bir koydum tekmeyi. Çıkın lan dedim. Öyle yani. Genelde biraz sert yaklaşıyorum olaya. Bak gazetenin güzelliğine bak bak. Emekliye 1118 lira. Niye? Hafta başı ya. Yalnız haberin altını bir okuyorsun. Talepler hayata geçerse Temmuz'da 1118 lira ikramiye ödenecek. Talepler mi? Evet bir takım talepler varmış. Ne talebi ya? İşte ikramiyeler artırılsın diye. Ha artıyor mu? Ha bilmiyorum. Onu bilmiyoruz biz. Ama geçerse 1118 lira. Geçmezse işte olmaz o zaman. Bak, haberin güzelliğine bak ya. Ne olacak ya? Uydur uydur söyle at kıçından. Gençlere 2600 lira. Neden? Genç onlar. İhtiyaçları vardır. Şimdi çıkarlar arkadaşlar lafa. Mahcup olmasın çocuk. Kesin mi? Ha kesin değil. Kesin olmuyor. Kesin değil. Ama niyet var. Yani kısmet. Uçan daire. Uzaylı haberi mi? Sosyetik derin mermerci. Lan sosyetik derin mermerci ne demek? Cem Aydın'dan boşandı. Evet. İş adamı Murat Aslan'a gönlünü kaptırdı. Sana ne? Yatırımda da hızlı çıktı. Ha gönlünü kaptırıyor bir de yatırımda hızlı çıkıyor. Gönlünü kaptırsa ama yatırımda hızlı çıkmazsa yine bir şey. Ama hem gönlünü kaptırıyor hem yatırımda hızlı çıkıyor. Kartal'daki inşaat firmasından 1 milyon liralık tam 8 daire aldı. Kartal'daki inşaat firması. Evet. Hangisi? Söylemek istemiyorum onu. Söylemekten bunu konuşmak istemiyorum. Böyle haber yapılır mı ya? Yapılır ne olacak abi? Yap. Kakao yağı saç çıkartıyor. Kesin mi? Öyle duyduk biz. Sordum ben. Birinci sayfayı alalım mı? Kafa salladı herhalde alalım dedi. Sonra fark ettik gerçi her şey kafa sallıyor ama. Karpuz kelek atmaz. Karpuz kelek atmaz. Yaz meyveleri hastalıklarla savaşıyor. Karpuz diyorsun kelek. Evet. Karpuz. Hiç aklıma gelmedi lan başlıktan. Bol likopen barındırır. Kanserle savaşır. Kayısı. A vitamini deposudur. Kalbi ve beyni korur. Kiraz. Kolesterolü azaltır. Ayrıca zayıflatır. Kirazın sapı demiş ki benim yine sapım gibi olsun. Niye yazmadın bunu? Yani senin gazetenin seviye bu aşağı yukarı. Çilek. antioksidan kaynağıdır. Gençlik ilacıdır. Gençlik mi? Evet. Bunun yanına da kakao yağı haberini bir yapıştırıyorsun. Of süper. Bak kanserden korunuyorsun. Saçın çıkıyor. Gençlik ilacı. Kolesterolün düştü. A vitamin deposu. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Mis. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na bugün gelen soru. Hocam. Canım. Aşkta sıkıntı var. Anladım onu. Söyle. Kudret narı işe yarar mı? Adı üstünde kudret narı. Kudret. Tam olarak ne hedefliyorsun? Hani yatakta başarıysa aynı kudrete döner mi bilmiyorum. Ama yani böyle güç kuvvet anlamındaysa kudret narı. Karpuz kellek atmaz, ona dinle, onu denesen. Yok hocam ya. Bir de arkadaşlar diyor ki doktora git diyorlar. Doğru mu? Alakası yok. Sakın. Sakın. Ne alakası var bunların doktorla? Aşk olsun. Altın tabakta döner istiyorlar. Kim? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras fahiş fiyatlara noktayı koydu. Oligarklar, krallar, prensler burayı tercih ediyor. Nereyi ya? Altın tabakta döner yemek istiyor. Hocam onu öpeceksiniz onları. Yine öpün, bir şey demiyorum da. Yani şezlongda oturmaya çalışan insana niye dürtüyorsunuz ya? Ya onu mu yapmasak acaba? Oligarktan öpeceksin, öp oligarkı. Prens gelmiş, öpmezsen ayıp. Kral, ooo. Girişten çıkışı öpmek lazım onu. Ama insanlara... 79'unda baba oluyor. Efsane medya patronu Asil Nadir'in eşi Nur Nadir sosyal medyadan haber verdi. Ailemiz genişliyor dedi. 79 yaşında. Evet. Emlakla rekor satış. Oğlum. Ya arkadaşım mal mısınız siz? Bak bundan adam manşet yapmış, sayfanın yarısını kapatmış. Koskoca Sabah gazetesi. Hiç mi kafan basmıyor senin? Düdük kadar kullanmışsın, kuş bok kadar haber. Halbuki ne kadar büyütülebilecek haber. Evet lan. Abi sen dedin, küçük kullan dedin. Boşver böyle haber mi olur dedin. Ama bizim haber aynı değil. Harbi mi? Bak. Bankalar faiz indirdi. Haziran'da 94 bin. Lan aynıymış haber ha. Yanlış olmuş ya. 90. Neyse artık atlamış. Ama bizim altın tabakta döner istiyorlar haberi de güzel değil mi? Çok. Çok güzel. Gerçekten. Çok güzel. Nefis bir haber. Daha da haber. Kaynana Seda. Buyurun. Seda Sayan Bodrum'da sahne aldı. Altın tabakta döner yemiş mi? He bilmiyorum onu, sormadık daha. Salonda oğluyla sevgilisi Ezgi de vardı. Kadırgalı. Gelin adayına övgü yağdırdı. Maşallah çok güzelsin. Allah bozmasın. Ne güzel. Sevelim sevilelim. Yani hayat keşke Abdullah Gül röportajı gibi aksa ya. Ta ki o gelse yumuşacık böyle pamuk gibi sorular sorsa. O ona dese ki ya 5 sene, ilk 5 sene çok iyiydik ya. Çok. Tam böyle ekonomiyi, tam çekilin ben düzelteceğim, tam çekilin dedim. Al yazırıyla sen heyet yap, gel abin olur cumhurbaşkanı. Ya oğlum benim ne alakam var cumhurbaşkanı? Abi vallahi bırakmayız cumhurbaşkanı. Oğlum gidin bak adama ayarı. Abi ne ol, bak yemin ediyorum sistemi değiştireceğiz. Sen oldun oldun, olmadın biz istemiyoruz bu sistemi ya. İstemiyor, yıldık kardeşim. Tamam lan getirin olacağım. Tamam getirin olacağım. Tamam getir. Ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz abi. Yani işte üniversite diploması. Sonradan onun da şart olmadığı çıktı zaten ortaya. Gerek yokmuş. Ama Abdullah Gül'üm var. İşte onlar yani. Klasik. Tamam getirin olacağım. Hayat böyle aksa keşke ya. Valla. Daha akıllı olsa pamuk gibi. Abdullah Gül yanıtlasa. Aradan dış kulvardan full el adımlarla Ahmet Davutoğlu arayı kapatsa. Ve dese ki devrimci olabilirim ama mağcı olmam. Hemen onun sağrısında Ali Babacan çıkıp dese ki zamanında çok anlattım ben bunları falan. Bülent Arınç en gerilerden koşarak gelip bize dese ki, inanın ben FETÖ konuşulan hiçbir MGK'ya katılmam. Benim katılıklarım hiç konuşulmadı. Hep klasik, kısır tarifi, işte kabağa çiğdem mi koyuyorsun? Olayımız bu bizim. Hayat böyle bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğüyle geçse keşke. Ne kadar basit değil mi? Ayranımız dökülmese. Döküldü. Valla. Arkada bu haftanın klasik kitabını görüyorsunuz. Fyodor Dostoyevski, Suç ve Ceza. Bu kitap bu hafta boyunca burada duracak. Bu haftanın ilk klasik kitabı. Bu hani çalışmamızın da artık klasik kitaplarla çalışacağız. İlk kitabı. Bir hukuk fakültesi öğrencisi var. Adı Raskolnikov. Raskolnikov hayatının daha iyi olmayacağını düşündüğü için, bu hayattan bana bir cacık olmaz diye düşündüğü için tefeci bir kadını öldürüyor. Ondan paralarını al, borcu var zaten ona. Onu öldürüyor ve ardından felsefi tartışmalar başlıyor. Suç ne? Ceza nasıl verilir? Suçla ceza arasında bir orantı var mıdır, olabilir mi? Bu tarz soruların tamamının sorulduğu 19. yüzyılın ikinci yarısında yayınlanmış bir kitap. Ama ilk yayında söyledim, yayın arasında da çok gelen mesajlarda hadi canım olur mu öyle, yazıldığı günden bir ayakta alkışlanıyor, ama öyle bir şey yok arkadaşlar. 1866 bu kitabın yayınlanış tarihi ve yayınlandığı zaman hiç de öyle aa çok iyi falan demiyor insanlar. Evet, Dostoyevski büyük bir adam, büyük bir yazar, ama mesela iki büyük Rus yazardan Tolstoy'la Dostoyevski adlarının anılmaya başlaması çok sonra. Çok sonra. Biz de zaten bunları konuşacağız. Neden klasik okumamız lazım? Raskolnikov neyin gelir? Bunları konuşacağız Cuma'ya kadar. Cuma'dan sonra da her hafta yapacağız. Zaten şunu yapacağız. Her Cuma burada kitabı değiştirirken yenisini koyacağım. Böylece bir haftalık zamanınız olacak. Ama bunları okuyacağız. Şimdi biraz kıyak aslında. Biraz torpilli başladık. Çünkü bu hani muhtemelen filmini seyrettiğiniz, belki dizi olarak izlediğiniz, belki tiyatroda izlediğiniz, daha aşina olduğunuz bir şey diye bununla başladık. Ama sonrasında değişecek, daha farklı kitaplarımız olacak. Onları da hatırlatayım. Çok teşekkür ediyorum haftayı benimle karşıladığınız için, burada olduğunuz için. Üstelik bunu aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen yaptığınız için. Çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok önemli. Çünkü biz aynı ülkeyi seven insanlarız. Birbirimizi tanımıyoruz bazen. Ama aynı ülkeyi sevdiğimiz için bütün farklılıklarımızdan vazgeçebiliyoruz. Üstelik vazgeçtiğimiz her farklılık artı annemize yazılıyor. Zenginlik oluyor bizim için. O zaman diyoruz ki oturup konuşmalıyız. Konuşmalıyız, çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılıkla sonuçlanacak. Direnmek mümkün, yaparız. Bu yayın bunun için sürsün, benim de katkım olsun ama nasıl olsun sorusunun cevabı buyurun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol tuşunu gördünüz mü? Dokunma ona. Yayın arasında, her yayın arasında bununla ilgili mesaj geliyor. Abi ya, para pul ödemeyeceksiniz diye söylemesen. Ya insana dokunuyor. Yo, dokunmasın. Gerçekten bu yayın için para pul ödemenize gerek yok. İnsanlar çekiniyorlar. Doğru. Onun için söylüyorum. Acaba korktukları bu olabilir mi diye. Merak etmeyin. Bunun parayla pulla bir alakası yok. Abone ol tuşuna bir tek mail adresi yazmanız gerekiyor. Ama bunu yapın. Çünkü eğer yaparsanız ben bugünün saçma, dandik, aşağılık medya düzenine mahkum değilim demiş olacaksınız. Yapın. Az şey değildir. Ve ona dokunduktan sonra bir de yanında zil işareti var. Zili gördünüz mü? Onun anlamı da şu. Zili de tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Şimdi bütün bunların ötesinde yeni bir düğme daha var. Katıl yazıyor üzerinde. Ama sen dedin ki bu yayın parasız. Evet. Hep de parasız olacak. Evet. Katıl ne? Katıl şu. Eğer isterseniz, siz isterseniz, tercih ederseniz aylık çok küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ne kadar? Yani 5 lira, 10 lira gibi katkılarla. İsterseniz, istemezseniz canınız sağ olsun. Hiç önemi yok ki. Bu yayınlar yine aynı şekilde devam edecek. Bir de hepsinin ötesinde, bütün bunların dışında katkıyı nasıl iletebilirim diye merak ediyorsanız ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atabilirsiniz. Ben de size bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne değişti ne de bundan sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.